Ayrım 12. Sayfa 156. Kabul edemiyordum bunu. Aklım hep kötüye ve menfi şeylere kaydığı için belki de çok önemli bir gerçeği göremiyordum şu an. İtiraf edeyim ki yanılmış olmayı çok istiyordum. Eve nasıl döndüğümü, daireme nasıl çıktığımı hatırlayamıyorum. Midemdeki o bulantı hala geçmemişti. Kusacak gibiydim. Banyoya girip uzun süre başımı soğuk suyun altında tuttum. Islak saçlarımla aynaya baktığımda kendimi tanıyamadım. Sular şıpır şıpır kazağıma damlıyordu. Betim benzim atmış, sakalım sanki 3 günlük gibi uzamış görünüyordu. Berbat bir haldeydim. Bir süre kendime gelemedim. Neden sonra nasıl davranmam gerektiğini düşünmeye başladım. Ne yapacaktım şimdi? En mantıklı olan Betül'le aramdaki ilişkiye derhal son vermekti. Akıl hiç şüphesiz bunu emrederdi. Sevgilim beni aldatıyordu. Acaba mı? Yanılıyor olamaz mıydım? Tanıdığım o yakışıklı zengin adamla bakkalın tarif ettiği sokak serserisi arasında hiçbir bağ olamazdı. Bu da mantığıma ters geliyordu. Boğazım kurumuştu. Biraz su içeceğime salondaki içki şişelerinin bulunduğu masadan kendime 3 parmak viski koydum ve bir dikişli içtim. İçki hançerimi yakmıştı ama aldırmadım. Asıl yanan içimdi. Aldatılmış, ihanete uğramış, sırtımdan hançerlenmiş gibi hissediyordum kendimi. Betül en başından beri bana yalan söylüyordu. Artık belli olmuştu. Tonguç'la ilişkisini kesmediği ortadaydı. Beni kullanıyordu. Evet, sırf beynindeki o romanı kaleme almam için benden istifade etmek niyetindeydi. Başka bir amacı olamazdı. Hiddetimden dudaklarımı ısırmaya başladım. Ne kadar aptal davranmış büyük bir saflıkla beni Tonguç'a tercih ettiğini sanmıştım hep. Enayilikti yaptığım ama müstahaktı doğrusu. Onun gibi yakışıklı ve zengin bir adam dururken beni niye tercih edecekti ki? Ben onun için sadece bir piyondum. Amaçlarının tahakkukuna yarayan bir vasıta. Yazarlık yeteneğimden istifadesi, gayesi buydu. Fakat bunu yüzüne vuracak, onu rezil edecektim. Sonra da kovacaktım evimden. İntikam ateşi ılık ılık damarlarıma yayıldı. Evet, en iyisi buydu. Onu hiç de sandığı kadar aptal biri olmadığımı kanıtlayacaktım. 3 parmak daha viski içtim. Cesaretim artıyordu artık. Yalanını yüzüne vurduğum zaman yüzünün alacağı hali daha şimdiden hayal etmeye başlamıştım. Kim bilir neler uydurmaya kalkacaktı. Ama artık gütmezdim. Gözüm açılmıştı bir kere. Salonun camının kenarına gelip bahçeye baktım. Kırmızı polo hala ortalarda yoktu. Olamazdı tabii. Kim bilir o herifin koynunda nasıl oynaşıyordu şimdi. Herhalde bana yaptığı işvelerin, insanın zevke gark eden aşk oyunlarının bir mislini o adama yapıyor olmalıydı. Hırsımdan köpürmem lazımdı. Fakat hala beynimin bir köşesi bu işteki tutarsızlığı çözmeye çalışıyordu. O virane Tonguç'a ait olamazdı. O tinetteki bir adam niye o dökülen evde Betül'le sevişmeye kalkışırdı? Aklım hep o noktaya takılıyordu. Herhalde o zengin adam çok daha lüks bir evde yaşardı. Yoksa yanılıyor muydum? Betül'ü o eve götüren başka bir neden olabilir miydi? Bu kuşku yavaş yavaş zihnime hakim olmaya başladı. Meseleyi iyice anlamadan Betül'e parlamamalıydım. Aksi halde bir daha asla onaramayacağım derin bir yara açabilirdim. Kızın ruhunda ve bu kesinlikle ilişkimizin sonu olurdu. Kararsızlık içimi kemirmeye başlamıştı. Bir türlü sağlıklı bir karara ulaşamıyordum. Önce Betül'ü dinlemem gerektiğini aklımdan geçirdiğim anda Betül'e verdiğim yedek anahtarın kilitte dönerken çıkardığı sesi işittim. Neredeyse nefesim duracaktı. Betül elinde bize yakın olan bir marketten aldığı poşetlerle içeriye girdi. Sevgilim çok yoruldum, gel bana yardım et diye seslendi kapının ağzından. Yerimden kıpırdamadım. Hareketsizliğimi fark edince şaşkın gözlerini bulunduğu yerden bana çevirdi. Nedir bu halin? Niye saçların öyle sırılsıklam? Hiç cevap vermedim. Ellerindekileri mutfağa bırakıp hızla yanıma seyirtti. Yüzüne bakmıyordum. Ne oldu kuzum diye sordu yeniden. Yok bir şey dedim. Yalan kıvırma diye söylendi. Baksana bu saatte içki içmişsin. Bardak yanında duruyor. Yüzün hortlak görmüş gibi. Elbisenle duşa mı girdin yoksa? Soğuk bir şekilde sırıttım. Sanki onu tahkir eden, hafif alan bir edayla. Sinirlenmeye başlıyordu. Hemen anlamıştım. Yüzünün ifadesini değiştiğini, kızınca gözlerini kısmak gibi bir alışkanlığı olduğunu bilecek kadar tanıyordum onu. Gözleri kısılmıştı yine. Yoksa ben dışarı çıkınca kıskançlık krizleri mi tuttu? Soru doğruydu ama cevap vermeyecektim tabii. Ne münasebet dedim. Seni kimden kıskanacağım ki? Nedir bu halin öyleyse? Yüzünden düşen bin parça, farkında mısın? Sana öyle gelmiş. Başım ağrıyor biraz. Yere çömelip dikkatle yüzümü inceledi. Gözlerimdeki sakladığım sırrı anlamak istercesine beni inceliyordu. Daha trenç kotunu bile çıkarmamıştı sırtından. Doğru mu söylüyorsun diye sordu. Ben yalan söylemem. Ama bir garipliğin var. Baş ağrısındandır. Bir müddet daha gözlerimin içine baktı. Sonra sen bilirsin diye dizlerinin üzerine doğrulup ayağa kalktı. Bir aspirin lütfen iyi olur. İçkiden fazla işe yarar. Saçlarına baktım. Yapılmamıştı tabii. Sormam anlamsızdı ama dayanamadım. Berbere gitmedin mi? Salondan çıkmak üzereydi. Arkasına dönmeden cevapladı. Gittim ama çok sıra vardı. Beklemeye dayanamadım. Aman Allah'ım, ne kadar da rahatı yalan söyleyebiliyordu. Arkasından fısıldadım. Asıl dışarıya çıkış sebebin o değil miydi? Bir an duraladı, geriye döndü. Yoksa suratının bu hali berbere gitmediğim için mi? Yok canım, ben seni her halinle beğeniyorum dedim. Sesimin tonu elimde olmadan alaycı çıkmıştı. Yine gözlerini kısıp yüzüme baktı. Galiba bir şeylerden kuşkulanmıştı bu kez. Ağır ağır trençkotunu sırtından çekip iskemlelerden birinin üstüne attı. Yanıma yaklaşıp tam karşıma dikildi. Çıkar şu ağzındaki baklayı da ikimiz de rahatlayalım diye homurdandı. Ne baklası? Hadi numara yapma. Derdin nedir? Bu iğneleyici konuşmalar ne oluyor? İğneleyici konuştuğum falan yok. Seni her halinde beğendiğimi söyledim sadece. Yuttuğumu mu sanıyorsun? Şu haline bak. Seni artık tanımıyorum. Yıldırım çarpmışa benziyorsun. Her yanın titriyor. Meselenin aslını öğrenmek istiyorsam susmam gerekirdi. En akıllıca yol olayı bizzat incelememdi. Ne var ki onu karşımda görünce nefesim kesiliyor, irademi ve akıl gücümü yitiriyordum. Yalan söylemesi kanımı yeniden tutuşturmuştu. Büyük bir hata yaptım. Yüzüne tiksinerek bakarken seni takip ettim diye bağırdım. Sesim kontrolsüz çıkmış, odanın içinde çın çın ötmüştü. Yalan söylüyorsun. Yüzü aniden bembeyaz kesildi. Dudakları aralandı, nefesini tuttu. Birden hiddetlenip köpüreceğini sandım. Bağırıp çağıracaktı ama bu sefer ben de kararlıydım. Gerekirse karşılık verecek ve bir çıngırağın çıkmasına mani olmayacaktım. İnceldiği yerden kopsundu. Hiç de öyle olmadı. Betül'ün birden süngüsü düşmüştü. Omuzları çöktü, başını önüne eğdi. Demek biliyorsun diye fısıldadı. Hala bir şey bildiğim yoktu aslında. Ama bir açıklama yapmaya hazırlandığını hal ve tavırlarından anlıyordum. Yutkundu önce, sonra bir suçlu gibi ağır ağır başını kaldırdı. Vereceği izahata göre davranışımı tayin edecektim. Göz pınarlarında biriken yaşlar sicim gibi yanağına süzülmeye başladı. Suçlu olduğumu biliyorum ama ne yapayım, başka şansım yoktu. Pek bir şey anlamamıştım. Alaycı bakışlarını üzerine dikmeye devam ettim. Tek çarem oydu diye mırıldandı. Niye dedim, neden ikili oynadın? Tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Ne demek ikili oynamak? Neyi kastediyorsun? Ne demek istediğimi bal gibi anlıyorsun. Bu ne bayağılık, bu ne aşağılık. Nasıl olup da benim koynumdan çıkıp bu herifin kollarına atılabilirsin? İstediğine erişmek için beni kullanmana hiç gerek yoktu. Bunca rezalete sebebiyet vermenden de benden istesen belki o romanı senin için yazabilirdim. Kaşları çatıldı ve hiddetle bağırdı. Çıldırdın mı sen? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Artık oyun bitti Betül Hanım. Numara yapmana gerek yok. Bugün İstinye'ye o virane eve Tonguç'la sevişmeye gittiğini biliyorum. Sersem diye gürledi. Oynatmışsın sen. İnkarın faydasız her şeyi öğrendim. Gözleri çakmak çakmaktı. Neredeyse hiddetinden köpürecekti, ağzını bozdu. Bok öğrenmişsin diye bağırdı. Afallamıştım birden. Küstahlığının böyle edepsize dönüşeceğini sanmıyordum. Lütfen biraz daha edepli olmaya çalış. Böyle mahalle ağzı tavrıyla konuşmadan hiç hoşlanmam. Beni sen çileden çıkarıyorsun. Zaten canımla uğraşırken bir de senin bu anlamsız kıskançlık numaralarına tahammül edemem şimdi. Derhal tasımı tarağımı toplayıp buradan gideceğim. Seni bir daha görmek istemiyorum. Her şeye lanet olsun. Keşke o kitaplarını da hiç okumasaydım. Sinsice gülümsedim. Yavuz hırsız hikayesi ha? Aklınca beni bastıracaksın. Nasıl istersen öyle düşün. Artık sana bir açıklama yapmayacağım. Nasıl yapabilirsin ki zaten? Hangi namuslu kadın yaptı böyle bir iffetsizliği açıklayabilir? Birden panter gibi üzerime atıldı. Atik davranıp bileklerinden kavramasam yüzümü gözümü uzun tırnaklarıyla paralayacaktı. Bangır bangır bağırıyordu. Ulan sen beni ne sandın? Aşağılık bir fahişe mi? Nasıl seni aldattığımı düşünebilirsin? O kahrolası geri kafan 80 başka bir şey düşünmez mi? Öyle bağırıyordu ki konu komşuya rezil olacaktık. Zaten iki daire sakini birlikte yaşamaya başlamıştık. Şimdi üstüne üstlük bir de binanın içinde tatsız bir manzara çıkıyordu. Maraza çıkıyordu. Yavaş konuş, bağırma diye uyardım. Komşulara rezil olacağız. Aynı ses tonuyla bağıracağım işte. Dünya umurumda değil. Kim ne isterse onu düşünsün. Şu rezilin yediği herziye bak. Ulan sen beni nasıl öyle suçlayabilirsin? Hiçbir bok bilmeden. Yeterince açık değil mi her şey? Nah açık, dünyadan haberin yok senin. İlk defa bir şüpheye düşmüştüm. Söyle de anlayalım öyleyse dedim. Artık çok geç. Değmez. Hakkımda bu kadar pespayıca düşünen birine açıklama yapmışım ne olacak? Yapmamışım ne olacak? Bileklerini bıraktım. Yeniden üstüme saldırmaya kalkışmadı. Kararlı adımlarla arkasını dönüp salonu terk etmeye kalkıştı. Yanılmış olma korkusu birden içimi titretti. Şayet hata etmişsem bir çuval inciri de berbat ettiğim anlamına geliyordu bu. Bunca olaydan sonra hiç olmazsa gerçeği öğrenmek hakkımdı. Peşinden seyirtip salonun ortasına konudan yakaladım. En profesyonel aktrist bile bu kadar mükemmel rol yapamazdı. Gösterdiği tepki ve kızgınlık gerçek olmalıydı. Konuş diye kükredim. Hayır, hiçbir anlamı yok artık. Senden nefret ediyorum. Hakkında çok yanılmışım. Madem ki her şey bitti, gerçeği öğrenmek benim de hakkım değil mi? Kolunu çekip kurtulmaya çalışacağını sanmıştım. Izdırap dolu bir ifadeyle yüzüme baktı. Siz erkekleri bir türlü anlamıyorum diye fısıldadı. Ya çok aptal, saf ve bencil oluyorsunuz. Yani senin gibi, ya da çok aşağılık, gaddar ve acımasız oluyorsunuz. Tonguç gibi. Galiba ikisinin ortasını bulmak çok zor. Ne demek oluyor şimdi bu? Derin derin içini çekti. Bir açıklama yapmakta kararsız gibi geldi bana. Neden sonra? Geçenlerde bankaya neden gittiğimi hiç düşündün mü? Diye sordu. Başımı salladım. Düşünmem mi gerekirdi? Hepimiz bankaya gideriz. Bunun tuhaf ne yanı var? Herhalde paraya ihtiyacın vardı. Doğru dedi, paraya ihtiyacım vardı. Hem de oldukça yüksek bir meblağa. Bunun konumuzda ne ilgisi var? O parayı Tonguç'a vermek zorundaydım. Pek bir şey anlamamıştım yine. Neden? Onu susturabilmek için. Anlamadım, susturmak mı dedin? Yüzüme umutsuzca baktı. Evet, bana şantaj yapıyordu. Şaşırır gibi oldum. Bu beklemediğim bir cevaptı. Yine de rahatlamamıştım. Kuşkuyla yüzüne baktım. Belki yeni bir yalan kıvırmaya hazırlanıyordu. Güvenemiyordum artık. Ne tür bir şantaj dedim. Kızardı, önüne baktı utanarak. Öğrenmen şart mı diye sordu. Evet, şart. Ama sonra bana kızmayacaksın, tamam mı? Bilmiyorum, şimdiden sana söz veremem. Öyleyse anlatmamın hiç gereği yok. Nasıl olsa inanmayacaksın yine bana. Sen hele bir anlat. Yutkundu, kararsız kaldı. Konuşup konuşmamakta hala müteredditti. Evet diye mırıldandı. Belki anlatmam daha hayırlı olur. Ayrılsak bile hiç olmazsa içimde ukde kalmaz. Elimden tutup beni kanepeye sürükledi. İtiraz etmedim. Yan yana oturduk. Yüzünü avuçlarının içine aldı. Dirseklerini dizine dayayıp öne eğildi. Bir süre sessiz kaldı. Bana bakmaya utanıyormuş gibi bir hali vardı. Neden sonra kısık sesle mırıldanmaya başladı. 6-7 ay kadar önce bir hata yaptım. Hem de büyük bir hata. Aptal kafam. Karşıma çıkan her insanı kendim gibi iyi niyetli, saf ve kötülüklerden uzak görürüm. Hele onlara yürekten inanmış ve sevmişsem. Tonguç'ta bu yanılgıya düştüm. Onu kibar, kişilikli ve dürüst sandım. Oysa yanılmışım. Gerçek şahsiyetini ancak çok sonra anlayabildim. Düzenbaz, iğrenç herifin tekiymiş. O sıralar onu sevdiğimi sanıyordum. Aramızda iyi bir diyalog, karşılıklı hoşlanma ve duygu alışverişi başlamıştı tabii, cinsellikte. Sesi nedamet ve pişmanlık doluydu. Ona tam anlamıyla güveniyordum. Israrla benimle evlenmek de istiyordu. Gerçi bugün bile aynı isteği taşıdığına eminim. Beni çılgınlar gibi arzuluyordu. İtirafın bu noktasına hiç şaşmamıştım. Hatta elimde olmadan adama hak da verdim. Betül'e bir defa kapılan insan ondan ayrılamazdı. Sonra bir gün dedi, benim çıplak resimlerimi çekmek istedi. Fotoğrafa merakı vardı. Mayonu filan mı diye sordum. Hayır, çırılçıplak. Rezalet diye homurdandım. Herhalde müsaade etmedin. Oysa gelecek cevabı tahmin etmek hiç de zor değildi. Artık şantajın mahiyetini anlamıştım. Belki hırsımı tatmin etmek, Betül'ü zor duruma düşürmek için egoistçe sormuştum o suali. Ne yazık ki ettim. Kötü sonuçlar olabileceğini hiç aklıma getirmemiştim o an. Biliyorum bir hataydı ama düşünememiş o resimleri Tonguç'un sonradan bir şantaj olarak, aracı olarak kullanabileceğini aklımın köşesinden bile geçirmemiştim. Ne zaman ki ondan ayrıldım, bir gece eve telefon edip kendisine dönmezsem fotoğrafları magazin basında vermekle tehdit etti beni. İnanamıyorum. Gerçek bu ama. Aslında resimleri tamamen unutmuştum. 20 belki de 30 tane yatakta çekilmiş fotoğraflardı. Resimlerde o da var mıydı? Hayır dedi Betül. Onları sanki bir sanat fotoğrafı çekiyormuş gibi titizlikle uzun uzun uğraşarak çekmişti. Sözde estetik yaratmaya çalışıyordu. Gerçekten de öyle miydi? Belki bazıları diye utanarak cevap verdi. Fakat çoğu pornografi niteliğinde rezil şeylerdi. Çok açık saçık resimler. Şimdi hatırladıkça yerin dibine geçiyorum. Sonra bir an soluklandı yine. Yüzüme bakmadan devam etti. Ona hayır dedim ve bir daha asla kendisine dönmeyeceğimi söyledim. Ne zaman oldu bu tehdit? Çok yakın bir tarihte. Ne zaman? Betül duraladı bir an. Israrlı soruşum karşısında teklemiş gibiydi. Seninle tanıştıktan sonra garip bir duyguya kapıldım. O kahrolası erkek egom kabarmıştı sanki. O kadar yakın mı dedim. İlk defa başını yüzüme çevirip sertçe baktı. Tabii ne sanmıştın ya? Niye Tonguç'la aramda ihtilaf çıkmıştı sanıyorsun? Benim yüzümden mi? Aptal sersem kafalı herif. Hala anlamıyorsun değil mi? Onu senin yüzünden bıraktım. Kızılca kıyamet ondan koptu zaten. Demek benim yüzümden. Somurtup sitemkar şekilde devam etti. Ben iflah olmayacak bir kadınım galiba. Hep yanılıyorum. Senin hakkında da yanıldım. Beni sevdiğini sandım. Tıpkı Tonguç'ta olduğu gibi. Oysa hepiniz aynısınız. Sen de beni kullandın. Saçmalama dedim. Niye yalan mı? Bana hiç güven duymadın. Hep kıskandın ve gösterdiğin tüm yakınlığa rağmen benden kuşkulandın. Üstüne üstlük şimdi de hakaret ettin. Bana fahişe dedin. Hayır dedim. Ağzından öyle bir laf çıkmadı. Ne fark eder? Ona demeye getirdin. Kekeledim. Neler olup bittiğini bilmiyordum. Ne yapayım? Ama utanmadan bir de beni takibe kalkışmışsın. Evet bu yanlıştı galiba diyebildim. O sustu, benim de bir süre sesim çıkmadı. Yan yana sessizce oturuyorduk. Kanepenin üstünde. Nihayet daha başka neler olduğunu sormayacak mısın dedi. Açıklamanı bekliyorum. Ama artık ısrar etmeyeceğim. Bu bile yenilgimin işaretiydi. Az evvel istediği parayı ona ödedim dedi. Tonguç'a mı? Soğuk bir şekilde gülümsedi. Ona olur mu hiç? Tenezzül edip karşıma bile çıkmadı. Adamına, o yabani kılıklı eşkıya görünümlü vahşiye verdim. O da kim diye sordum. Virane dediğin evde oturan adam, pisliğin teki. Onun adı da Tonguç mu? Ne münasebet canım, ona Abdi diyorlar. Şaşırarak yüzüne baktım. Yine kuşkulanmaya başlamıştım. Ama bakkal orada oturan adamın adının Tonguç olduğunu söyledi. Ya çok safsın ya da cidden çok aptal. Hiç Tonguç gibi biri, neredeyse yıkılmak üzere olan o baykuş yuvasında oturur mu? Haklı olabilirdi. Benim de mantığım bir türlü kabul etmemişti bunu. Ne bileyim diye homurdandım. Ben bakkalın yalancısıyım. Kısmen doğru olan bir yanı da var tabii. Nasıl yani? Evin mülkiyeti Tonguç'a ait. Dedesinden kalmaymış. Söylediğine göre babası o evde doğmuş. Ama yıllardır kimse oturmuyormuş. Peki Abdi dediğin herifin ne işi var orada? Sen de hiçbir şey anlamıyorsun. Abdi orada belli ki Tonguç yerleştirmiş. Herif serserinin teki. Şimdi daha iyi anlıyorum. Onun zaman zaman getir götür işlerine, böyle pis isteklerine alet oluyor zahir. Mümkündü. Sesimi çıkarmamıştım. O lens bakkal Tonguç'u hiç görmemişse, ki muhtemelen öyleydi, herhalde Abdi de etrafa kendini Tonguç diye tanıtmış olabilirdi. Pekala, fotoğraflar aldın mı dedim. Aldım tabii. Ya negatifleri? Onları da aldım. Yanında mı şimdi? Utanarak yüzüme baktı. Niye soruyorsun? Yoksa senin de niyetin onları görmek mi? Hadiseyi kapatıp unutmaya hazır olduğumu ihsas edercesine gülümsedim. Doğrusu görmek isterdim. Yalancıktan terbiyesiz diye mırıldandı. Zaten yeteri kadar aleme rezil oldum. Bir de sen üstüme varma. Ciddi soruyorum. Nerede resimler? Ayol onları yanımda taşır mıyım? Hemen yaktım. Nerede yaktın? O evde. Hepsini saydın mı? Eksik olmasın. Aptal mıyım? Saydım tabii. Yine sustuk. Betül yerinden kalktı ağır ağır. Ben eşyalarımı toplayayım dedi. Anlamamış gibi. Hayrola nereye gidiyorsun dedim. Daireme artık burada duramam. Bileğinden kavradım. Bir yere gidemezsin. Seni bırakmayacağım diye fısıldadım. Olmaz çok geç artık. Bana gösterdiğin güvensizliğe dayanamam. Hatalı olduğumu anladım. Bin defa özür diledim. Faydası yok Taner. Bu kaçıncı özür dileyişin? Elinde değil, aynı şeyi yine tekrar edecektir. Hayır, bu defa kesin söz veriyorum sevgilim. Seni bir daha asla üzmeyeceğim. Masum bir şekilde gözlerimin içine baktı. Gerçekten verdiğin sözü tutabilecek misin? İnan bana diye mırıldandım. Gitmek için biraz daha ısrar etse, yalvarmak için önünde diz çökmeye hazırdım. Benimkine herhalde kara sevda denirdi.